Birinci ayrım. Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Yol Ayrımında Türkiye. Ya Özgürlük Ya Sefalet. Yazarı Selçuk R. Şirin. Türü araştırma inceleme. Doğan Kitap 1. baskı Ekim 2015. ISBN numarası 978-605-09-2961-4. Bu kitap 204 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 19 Aralık 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Bir ülkeyi, bir toplumu anlamanın en iyi yolu öteki ülkelerle, öteki toplumlarla karşılaştırmaktır. Çünkü dünyayı birlikte paylaştığımız, çağı birlikte yaşadığımız kültürleri anlamadan kendimizi anlamak mümkün değildir. O zaman da sayılar girer devreye, rakamlar bütün ayrıntılarıyla kendi hakikatimizi döker gözler önüne. Selçuk Şirin bu önemli çalışmasında verilerle, kıyaslamalarla, deneyimlemelerle ülkemizin çarpıcı bir fotoğrafını sunuyor bize. Düşünmek, anlamak ve değiştirmek için. Ahmet Ümit, yazar. Refaha giden yolun özgürlükten geçtiğini verilerle kanıtlıyor Selçuk Şirin. Çocuklarımıza layık bir geleceğin yol haritası, zengin bir Türkiye'nin reçetesi var bu kitapta. Hamdi Ulukaya, Çobani Seo. Selçuk Şirin Türkiye'ye yeni bir bakış açısıyla bakıp yeni gerçeklikleri sunan değerli bir bilim insanı. Onu farklı kılan yerel meselelere küresel perspektiften getirdiği analiz ve yorumlarıdır. Yazılarından istifade ediyorum. Kitabı başucu kaynağı olacaktır. İsmail Küçükkaya, gazeteci. Özgürlüğün iyimserliği, rakamların kötümserliğini yok edecek. Kendinizi cehaletten yılmış, dün ile fazlasıyla yorulmuş hissediyorsanız, elinizdeki kitap sizi Türkiye için yeni hayaller kurmaya davet ediyor. Selçuk Şirin sıkı bir araştırmacı, Türkiye'nin kritik bir yol ayrımında olduğunu verilerle kanıtlıyor. Buradan ileriye ancak özgürlükle, adil rekabetle, kaliteli eğitimle gidebileceğimizi gösteriyor. Bunu beylik sözlerle değil, somut verilerle yapıyor. Lafı dolandırmıyor. En sade anlatımla her kesimden okuru yol ayrımındaki Türkiye'de doğru tercihi aramaya davet ediyor. Türkiye'den neden bir WhatsApp çıkmasın diyor. Hayatı bulduğu gibi bırakmak istemeyenlerdenseniz bu kitap size çok iyi gelecek. Selçuk R. Şirin New York Üniversitesi'nde NYU öğretim üyesidir. İstatistik ve davranış bilim konusunda uzman olan Şirin, ODTÜ'den lisans, SUNY'den yüksek lisans ve Boston College'dan doktora derecesi almıştır. Yüze yakın bilimsel yayına imza atan Şirin'in Amerika'da yayımlanmış Muslim American Youth kitabı, Amerikalı Müslüman Gençler Bahçeşehir Yayınları 2015 alanda temel kaynak kabul edilmektedir. Boston College ve NYU'dan öğretim üyesi Mükemmeliyet Ödülü, ABD Çocuk Gelişimi Vakfı'ndan Genç Araştırmacı Ödülü ve dünyadaki en büyük araştırmacılar derneği olan AERA'dan Araştırma Büyük Ödülü almıştır. Selçuk Şirin 2015 yılında Amerika Birleşik Devletleri Bilimler Akademisi Çocuk, Genç ve Aile Komisyonu'na seçilmiştir. Yardımcı doçent doktor Çağdaş Şirin ile birlikte İksara Veri Araştırma ve Bahçeşehir Araştırma Yöntemleri Okulu'nu kurmuştur. Selçuk Şirin 2014'ten itibaren Hürriyet'te veriye dayalı köşe yazıları yazmaktadır. Kişisel sayfa http://selcuksirin.com/. Twitter Selçuk Büyük R Şirin. Yol ayrımındaki Türkiye. Ya özgürlük ya sefalet. Kardeşim Çağdaş Şirin'e cömertçe paylaştığı veriler ve dostluğu için. ön söz yerine. Yağmurlu bir gündü New York'a indiğimde, doktorayı alıp dönerim diye avutmuştum kendimi. 20 yıl olmuş. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde ders veriyor, kendi merkezimde araştırmalar yapıyor, dünyanın en prestijli dergilerinde makaleler yayımlıyorum. Ama yetmiyor. Yetmiyor çünkü aklım hala her fırsatta gidip kaldığım köyümde. Yetmiyor çünkü uyanır uyanmaz New York Times'dan önce Türkçe haberlere bakıyorum hala. Aslında ben böyle planlamamıştım. Liseye başladığımda bir dükkan açmıştım köyde. Arkadaşlarımın bir kısmı evlenmiş, diğerleri göçmüştü köyden çoktan. Türkiye'nin en başarısız ilinin en başarısız lisesinden mezun olacaktım. Köye yerleşmek makul bir seçenekti ama olmadı. Bir sınav planımı değiştirdi. Eskişehir yolu 8. kilometre adresine vardığımda çantamda 2 pantolon, dayımın eski bir yeşil gömleği ve 2 kaset vardı. Ahmet Kaya ve Müslüm Gürses. Orada sabaha kadar yanan ışıkta okumayı ve yazmayı öğrendim. Yurtta ÇS diye bir büyük salon vardı. İngilizce sanıyordum ama meğer çalışma salonunun kısaltmasıymış. Her gece oraya iner elimdeki kitabı bitirmeden çıkmazdım. Yazmaya başladım sonra, yazdıklarım birikince de dergi çıkartmaya. Kültür, yaşam, toprak, abra, sonra da patika. Amerika'ya gelinceye kadar hep yazdım. Amerika'ya gelince bilimsel makaleler, İngilizce kitaplar derken bıraktım hepten Türkçe yazmayı. Yol ayrımındaki Türkiye. Türkiye'nin ciddi bir yol ayrımında olduğuna inanmasam yazmazdım yeniden. 2000'li yılların başında kişi başı milli gelirimizi 3-4 bin dolardan 10 bin dolar seviyesine taşıdığımızı görmüş, ülkem için mutlu olmuştum. Ancak uzun sürmedi bu mutluluk. Önce reformların sonra kalkınmanın tökezlediğini görünce ben de herkes gibi kaygılandım. Türkiye üzerine çalışmaya başlayınca incelediğim veriler kaygımı iyice arttırdı. Dünya hızla yeni bir ekonomiye geçiyordu ve biz maalesef hala eskinin peşinden gidiyorduk. Kitabın ilk kısmı nasıl bir yol ayrımında olduğumuzu anlatmak için yazıldı. Ya özgürlük ya sefalet. Gerçekten de eski usul tarımla, turizmle, inşaatla varacağımız yerin sonuna geldik. Buradan öteye gitmek için tarımdan turizme, her alanda katma değeri yüksek ekonomiye geçmemiz şart. Bunun yolu da belli. Temel özgürlüklerde, hukuk sisteminde ve eğitimde reform yapmamız şart. Bu alanlarda reform yapmadan Türkiye 10 bin dolardan 20 bin dolar seviyesine çıkamayacak. Kitabın ikinci kısmı bu sıçramanın nasıl olacağını ve eylemsizliğin faturasını anlatıyor. Ya özgürlük ya sefalet demem ondan. Veriye dayalı karar verme kültürü. Bizde toplumsal sorunlar, siyaset ya da eğitim üzerine yapılan tartışmalar genelde verilerden bağımsız olarak yürütülüyor. O nedenle kitabın son 3 bölümünü sayısal denemelere ayırdım. Amacım sosyal sorunlara bilimsel çözümler, siyasete verisel analiz ve eğitime global bir referans sunmak. Bu 3 bölümde bulacağınız verilerin neredeyse tamamı Türkçe'de ilk defa bu kitapla yer alacak. Veri kaynaklarının önemli bir kısmı yıllar itibariyle verilerini yenileyen kaynaklar. O nedenle bu kaynaklara ileride de bakmanızı salık veririm. Teşekkürler. Annem Yıldız Şirin'den disiplinli çalışmayı, babam Ali Şirin'den ülkeye ödevi öğrendim. Sağ olsunlar. Sayın Enver Yücel bir eğitimci olarak ülkeme karşı sorumluluklarımı hatırlattı. Güveni için minnettarım. Yıllar sonra benden ilk Türkçe yazıyı sevgili Nuran Çakmakçı istedi. Teşekkürler. Sevgili Bülent Mumay beni Hürriyet'te düzenli yazmaya davet etmese bu kitap ortaya çıkmazdı. Sağ ol dostum. Doğan Kitap'ta editörüm Aslı Güneş'e detaylara gösterdiği özen, Yeliz Düşkün ve Pınar Ekinci'ye yazılarıma her hafta gönüllü editörlük yaptıkları, Orhan Bahtiyar'a da kitapta kullanılacak tüm istatistikleri gözden geçirdiği için teşekkür ederim. Sevgili kardeşlerim Ayşe, Mustafa, Erbay, Elena, Çağdaş, Ayşem ve Derya'nın dostluğu hayatımın her anında hep yanımda oldu. Tüm şamatanızla iyi ki varsınız hayatımda. Son dönemde bana New York'ta memleket hasreti çektirmeyen dostlarım Tülin Erdem ve Hamdi Ulukaya'ya pek çok yazıma yön veren içten sohbetleri için teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki New York'tasınız. Ve Twitter'da beni memlekete bağlayan dostlarım, sizlere tek tek teşekkür ederim. Günün 24 saati bana uzattığınız dost dediği için sağ olun. Son olarak sevgili oğullarım Nehir ve Taylan ve sevgili eşim Lauren'e bu kitabı yazarken bana gösterdikleri sabır ve anlayış için minnettarım. Onlardan çaldığım saatlerde yazdım bu yazıları. Son 6 yılın neredeyse yarısını benimle birlikte Türkiye'de geçirmeleri bana sundukları en büyük armağan. Sağ olsunlar. New York, 15 Eylül 2015. Yol ayrımındaki Türkiye. Ya özgürlük ya sefalet. Doğal kaynaklar, jeopolitik konum, tarımsal zenginlikler artık bir ülkeyi ihya etmeye yetmiyor. Şimdi lokomotifi özgürlük, adalet ve dayanışma olan yeni bir ekonomi var. Türkiye bu yeni ekonomide rekabet edebilecek mi? The Economist dergisi 2025 yılı en büyük 25 ekonomi projeksiyonu güvenilir bir kaynak. En son yayımlanan projeksiyonda bizde pek tartışılmayan önemli bir sonuç vardı. 2014 yılında 18. sırada olan Türkiye, 2025'te bırakın ilk 10'a girmeyi, ilk 20 ekonomi arasına bile zor giriyor. Önümüzdeki 10 yılda 3 basamak kaybederek 20. sıraya düşüyor. Yeni ekonominin sihirli formülü, özgürlük, adalet, dayanışma. Türkiye eğer önümüzdeki 10 yılı kurtaracak bir kalkınma hamlesi yapacaksa, bu ancak katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesiyle mümkün. Dünyada inovasyona dayalı ekonomilere baktığımızda 3 ortak özellik görüyoruz. İlk olarak bu ekonomilerde bilgiye ulaşmanın önünde ekonomik ve siyasal engeller yok. İkinci olarak inovasyona dayalı ekonomilerde adil rekabet yasal güvence altında. Üçüncü olarak yeni ekonomi dayanışmaya dayalı bir ekosistemden gelişiyor. Adına bilgi ekonomisi denen bu yeni dönemin temel girdisi aydınlanmadan miras üç eski değer, özgürlük, adalet, dayanışma. Peki biz bu üç unsurda dünyada neredeyiz? Özgürlük yarışında neredeyiz? İnsanların bilgiye ulaşmasının önünde gerek ekonomik, gerek politik engeller olduğu zaman yeni fikirler ortaya çıkmıyor. İnsanlar bilgiye özgürce ulaştığında, geliştirdikleri bilgiyi serbestçe paylaştığında inovasyon ortaya çıkıyor. Bu çerçevede Türkiye'nin karnesi zayıf. Bilgiye ulaşma özgürlüğünde 180 ülke arasında 154. sıradayız. Türkiye'de hem bilgiye ulaşmak pahalı hem de bilgiye ulaşmanın ve bilgiyi paylaşmanın önünde ciddi siyasal engeller var. Yukarıdaki grafik durumu özetliyor. Bir ülkedeki bilgiye ulaşma özgürlüğü o ülkedeki inovasyon seviyesinin neredeyse yarısını açıklıyor ve inovasyon seviyesi de doğrudan milli geliri belirliyor. Özetle ne kadar özgürlük o kadar refah. Okuyucunun notu, burada bir grafik var. Yatay çizgide basın özgürlüğü 0, 10, 20, 30, 40 gibi gösterilmiş. Ve dikey çizgide de inovasyon 30, 40, 50, 60, 70 şeklinde gidiyor. Bu grafiğin dibinde, en dibinde Türkiye yer alıyor 30 ile 40 arasında. Türkiye'den biraz daha iyi durumda Meksika var. Daha sonra Yunanistan, Şili, Polonya geliyor. Ve de bu grafik yukarıya doğru bir çizgi olarak devam ediyor. Yani basın özgürlüğü 20, 30, 40 seviyesine çıktıkça inovasyonlar da 40, 50, 60 hatta 70'e yaklaşıyor. Basın özgürlüğü 20 ile 30 arasında olan inovasyonu 40 ile 50 arasında birçok Avrupa ülkesi var. Basın özgürlüğü 40 seviyesine çıkıp İnovasyon ise 60 seviyesinde olan ülkeler İsveç, Hollanda, Finlandiya, Danimarka, Lüksemburg, Norveç, Almanya, İrlanda, Kanada ve Yeni Zelanda. Tabii Amerika, İngiltere ve İsviçre'yi en üstte olarak görebiliyoruz. Adalet yarışında neredeyiz? Hukuksal dayanağı olmayan kalkınma modeli iflas ediyor. İnsanlar yasal güvence altına alınmış adil yarışma koşulları olduğu zaman daha verimli oluyor. Aynı şekilde yabancı sermaye hukukun işlemediği ülkelere ya gitmiyor ya da gidince uzun vadeli yatırıma dönüşmüyor. Bu alanda da maalesef karnemiz zayıflarla dolu. 2015 hukukun üstünlüğü endeksi verilerine göre Türkiye 99 ülke arasında 80. sırada. Aşağıdaki grafiğin de gösterdiği gibi bir ülkede hukukun üstünlüğü arttıkça o ülkede kişi başı milli gelir ciddi bir şekilde artıyor. Yeni ekonomide hukukun üstünlüğü ihdas edilmeden refah seviyesini arttırmak mümkün değil. Evet, burada bir grafik daha var. Hukukun üstünlüğü endeksi, Rule of Law Index. Bu grafikte dikey çizgide kişi başına düşen milli gelir dolar cinsinden 0, 20 bin, 40 bin, 60 bin, 80 bin ve 100 bin olarak gidiyor. Yatay çizgi ise nokta 4, nokta 6, nokta 8 ve 1'e ulaşıyor. Nokta 4 ile 0 ile 20 bin çizgisinin ortalarında Meksika ve Türkiye yer alıyor. Fakat hukukun üstünlüğü daha yüksek olan ülkelerde, yani Macaristan, Polonya, Şili, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Slovenya, İspanya, İtalya, Estonya, Güney Kore, buralarda milli gelir 20 bin dolar seviyesinde. Milli gelirin 40 bin ile 60 bin arasında olan ülkeler Fransa, Belçika, Almanya, Yeni Zelanda, Japonya, Finlandiya, Avusturya, Kanada, ABD, Danimarka. Burada basın özgürlüğü nokta 8 ile 1 arasında. Ve milli gelirin 100 bin olduğu ülke Norveç. Onda da basın özgürlüğü 1 seviyesinde. Dayanışma yarışında neredeyiz? İnovasyona dayalı ekonominin özünde ihtiyacı olana el uzatma, yani dayanışma ruhu yatıyor. Bu da iki yoldan mümkün. 21. yüzyıl becerisi kazandıran bir eğitim sistemi ve fikir sahibi olanlara sermaye ve know-how sunacak bir teşvik sistemi. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin kalkınmasının önündeki en önemli engellerden biri eğitim karnemizdeki zayıflar. En son yayımlanan PISA verilerinde hiçbir alanda ilk 40 ülke arasında yokuz. Yaratıcılık ve problem çözme becerisinde ileri seviyede yaratıcılığa sahip gençlerimizin oranı yalnızca %2.2 iken OECD ortalaması %11.4. Yeni ekonominin yıldızı Güney Kore'de bu oran 28. Dayanışma kültürünün bir diğer boyutu ise fikir sahibi olanlara hem sermaye hem de know-how desteği sunan bir girişim ekosistemi. Bu alanda kayda değer birkaç teknopark, kuluçka merkezi ve hızlandırıcı dışında tam bir yoksulluk içindeyiz. Girişimci ekosistemi bakımından dayanışma ruhunu yeşertmek için alacak çok mesafemiz var. Özgürlük, adalet ve dayanışma olmadan asla. Özgürlük, adalet ve dayanışmanın giderek daha fazla rol oynadığı yeni ekonomik rekabet ortamında Türkiye bu alanların hiçbirinde ilk 40 ülke arasında yok. Türkiye önümüzdeki dönemde bir kalkınma hamlesi yapacaksa formül belli. Bilgiye ulaşmanın önündeki engelleri kaldırmak ve hukukun üstünlüğünü ihdas etmek. Yeni kuşaklara 21. yüzyıl becerileri kazandırıp fikri olana teşvik sunacak bir ekosistem kurmak. Bu üç koşulu yerine getiremezsek 2025'te bırakın ilk 10'a girmeyi, ilk 20 arasında kalmak bile mümkün olmayacak. Yeni ekonomik düzende özgürlük, adalet ve dayanışma olmadan soframızda ekmek de olmayacak. Ya özgürlük, ya sefalet. Birinci ayrımın sonu, sayfa 22.